Ayrım 23. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 227. Yıldız Ramazanoğlu. Anemon Çiçeği. Merdiven çıktıklarından yüzleri kızarmış biraz. Buraya ulaşana kadar caddede ne badireler atlattılar kim bilir. Parlak vitrinler, cafcaflı kadınlar, katil suratlılar, insanlara sürtünmeden yürüyemeyen şehir eşkıyaları, evde oturarak para kazanmak ister misiniz yazılı ev ilanlarını dağıtan palyaçolar, işporta tezgahlarındaki tuhaf mallar, dönen bebekler, viyaklayan kurbağalar, ilgi çekmek için yayaların arasına atılan plastik örümcekler, yılanlar. Bu hengamede beni azimle arayıp bulmuşlar. Tez veren işhanı, birinci kat. Caddeye bakan daire. Hiç bakamıyorum ki. Sürekli müşteri görüşmesindeyim. Konuşmalarımdan kimsenin bir şey anladığı yok. Anlayamadan dinledikleri kelimeler bana olan güvenlerini daha da arttırıyor. Daha ürün kullanılmadan bir mucizeye imza atmışım gibi minnettar bakışlarla karşılaşmak çok eğlenceli. Yine aynı şey oldu. Yüzleri aydınlandı, ölgün bakışlarında tuhaf parıltılar oluştu. Günün son müşterileri. Birazdan kurtulacağım bu işten. Hiçbir yorgunluk emaresi göstermeden, bütün varlıklarını adarcasına beni dinleyen bu son insanlardan. Beden dilimi pür dikkat takip ederek, hiçbir heceyi kaçırmamaya çalışan kadınların oklava yutmuş gibi oturuşlarından. Karısının ısrarıyla iş hanının ikinci katına sürüklendiğinden adım gibi emin olduğum bu adam öyle memnundu ki sınırsız hizmetten, öyle çok soru soruyordu ki her bir kutunun içindeki etken maddeler hakkında. Paydos saatim çoktan geçmesine rağmen çantamı alıp çıkamıyordum ofisten. Şu elimde gördüğünüz ürün diye çığırtkanca konuşuyordum kendimle dalga geçerek. Kolajenlerinizi arttıracak. Aloe vera da eklendiğinden çabuk absorbe oluyor. Etkisi çok güçlü. Hiperpigmentasyonda da etkili. Sonuçta herbal bir ürün olduğundan endişelenecek hiçbir şey yok. Bioselect etkisi yüzünden göz altlarının yumuşak dokusu içinde. Beyefendiye antioksidan şart. Madem emekli hakimsiniz, ülkemizde vuku bulan bunca olayı çözüp adaletle ayıkladınız, artık size hipoalerjenik bir ürün yakışır. Multivitamininizi de 60 plus olanından seçeriz bu durumda. Bu sizin yaşınızdaki hakim emeklileri için özel hazırlanmış. Bu tedavi ne kadar zamanda netice verir dedi adam biraz kıkırdar gibi. Bu tabii detoks meselesi. Her bünyenin farklı biyoritmi var. İmmün sistemi uyarmak için medikal ozon tedavisi de gerekebilir. Ya da gerekirse köpek balığı karaciğerinin yağından elde edilen bir maddeyle devam ederiz. Böylelikle önceliği serbest radikallerin bertaraf edilmesine verelim derim ben. Hiçbir şey anladıkları yoktu ya, yine de kendilerinden geçmişlerdi. Ben de bir yukarıdan bakma, bir ince ince aşağılama. Öyle bir bunları herkes bilir havasındaydım ki, her sözümü hiçbir şey anlayamadan onaylamaktan başka seçenekleri kalmıyordu müşterilerin azametim karşısında. Ne de olsa uzman olan benim. Peki ya salyangoz dedi kadın. Salyangozlu kremlerden önermiyor musunuz? Arkadaşlarım bahsedip duruyor. Nedir görüşünüz salyangozun salyasındaki fayda hakkında? Evet, binlerce yıldır onlar bu dünyada varlıklarını sürdürmekteler dedim. Az biraz teatral ağlamaklı denilebilecek bir sesle. Antik Yunan'da Hipokrat, Zesos, Mesos gibi bilginler salyangozları cilt problemlerinde ve birçok hastalığın tedavisinde kullanırlardı. Ama sonraları insanların gözü doymayıp onları da yemeye başlayınca bu özellikleri... Nurten Hanım la havle çekiyor kaşla gözle. Akşam akşam yeter ama artık. Salyangozdu şuydu buydu. Bir silip çıkayım artık şuraları. Evde hesap soran merciler var bakışı. O tok sesiyle biraz da kabaca saat 20.30 Berin Hanım kapanış saatimiz demese sürüp gidecekti bu salyangoz muhabbeti. Son bir ikram ve iyilik olarak şunu söyledim ki bu şirin mi şirin çifte ürünlerin sadece internet satışları var. Fakat biz büyük yatırım yaparak bayilik aldık. Yaşlanmanın bütün etkilerinden kurtulsun bizim ayrıcalıklı müşterilerimiz ve tekrar 30'lu yaşların gençlik ve güzelliğine dönebilsinler diye. Yoksa iskontolar çok düşük olduğundan fazla bir kârımız yok bu satışlardan. Kadının kocasına çapkınca bakışı görülmeye değerdi doğrusu. Kolajenlerinin artacak olması düşüncesi bile içinde bir devrim yaratmıştır. Ah şu kaplarına sığmayan, buruşan derilerin altında deli gibi kaynayıp duran ruhlar. Biraz kendinize odaklanmalısınız dedim günün son sözleri olarak. Biraz içinizi dinleyin, kendinize zaman ayırın. Aynaya bakın ve bu yüzün içinden, bu solgun bakışların arasından canlı ve yaşama sevinci dolu bir başka yüzü nasıl çekip çıkarabilirim diye bir sorun bakalım. Bunun yolu nereden geçer dediğiniz an işte burada doğru adrestesiniz. Ozon terapisini biraz açamaz mıyız Berin Hanım dedi adam son bir atılışla. Bir emekli hakim olarak ozonu hak ettim ben. İnsanları yargılarken, adalet dağıtırken elinden alınan gençliğini geri istiyordu. Saçlarını ağartan yalancı şahitlerin, bir kiralık avukatla suçundan sıyrılmaya çalışan pişkinlerin, haksız hükümle perişan ettiği düşkünlerin, kurt gibi kemirdiği bedenindeki diş izleri silinip gidecekti sihirli bir formülle sanki. Takmayın ozon meselesine hemen dedim. Size majör ve minör hemoterapileri de düşünüyorum. Yarın konuşuruz. Kadına döndüm. Size daha anemon çiçeğinden gelen güzellikten bahsetmedim. Yağmur ormanlarında yetişen yaprakların tozundan. Müthiş bir sürprizim olacak dedim çantamı omzuma takarken. Muzip, vaatkar bir göz kırpışla. Yarın geldiğinizde su, yağ ve kas oranlarınızda bir gözden geçiririz diye seslendim arkalarından. İyice bedenlerine nüfuz ederek. Yarın ama her şey yarın. Anemon çiçeğinin mucizesinden nasıl da kesin ve kati bir ses tonuyla söz etmiştim. Siz gençleşirken, tutkuyla, bitmez tükenmez heveslerle peşimde dolanıp dururken beni göçerttiniz denmiyor. Bu konuda uzmanlığı çok takdir edilen, burnu havada, sektörde bütün firmaları peşinden koşturan bir iknacı ve pazarlamacı olmama rağmen içten içe bu işe olan inancımı kaybetmeye başlamıştım. Bu sabah 5 yıl içinde üyelikten yönetim kuruluna terfi ettiğim Sade Yaşamı ve İnsan Haklarını Destekleme Derneği'nin mutat oturumunda işime olan bütün tiksintimi açığa vurdum galiba. Aynaya bakın ve artık kendinize odaklanmaktan, kendinizi dinleyip durmaktan vazgeçin. İçimizde çınlayan bencil teneke seslere kendimizi kapatalım biraz. Durmadan bedene yatırım yapmanın sonu ne? Ne alaka diyordu insanların bakışları şık döpyesime, pahalı broşuma, pürüzsüz cildime bakarak. Dernekteki görevimden genelde herkese söz ediyordum. Çünkü bu bana büyük prestij sağlayan bir işti. Bir sivil toplum örgütünde etkin olmam, kelimelerimi daha sağlam, tutarlı ve etkin kılıyordu. Müşterilerimizin vicdanı sayılırdım bir bakıma. Birileri 30 yaşında 60 gösterirken başkası pekala tersi için uğraş verebilir ve kendini bu hedefe adayabilirdi. Çünkü buna her tarafı bilen, dengeleri gözeten ben geçit veriyordum doğrusu. Her şey iyi de son zamanlarda üzerimde bir gariplik var. İnsanların gülüşmeleri, mutlulukları yaşamdan telaşla büyük parçalar koparıp hızla yutma çabaları beni duraksatıyor. Benim bile bilmediğim, farkına varamadığım ama onların keşfedip ele geçirdikleri bir sır var demek ki. Bu dünyayı ele geçirecek enerjim yok benim. Sadece her gün dünden biraz daha aşağıya düşmemenin savaşı benimki. Anemon çiçeğine güveniyorum ama de ki bir kere methettiğin ürünü alıp da şöyle aynanın karşısına geçip yuvarlak hareketlerle yüzüne sürdün mü? Hala salatalık kabuğuyla, ıhlamur suyuyla, defne sabunuyla yetindiğimi, cildimin güzelliğini herkese her koşulda acımama, kendimi tutumsuzca harcamama borçlu olduğumu söylesem, primler de hesaba katıldığında hiç de fena sayılmayacak bir para kazandığım bu firmadan hemen kovarlar beni, eminim. Havada uçuşan tuhaf, sıra dışı insan resimleri yapışıyor zihnime. İş çıkışları, akşamın ağır havası sevinçlerimizin üzerini alaca bir hüzünle örtünce arı kovanına düşmüşüm gibi vızıldıyor bu şehir. Aynada kendimi de ötekini de görmek istemiyorum. Başka birini görmek istiyorum. Herkese eşit davran diyen popüler iyilik kitaplarından okudukça huyum bozuluyor, dişlerim uzuyor, daha da zalimleşiyorum sanki. Üzerine hiçbir şey yapışmamış, henüz kir tutmamış, o ilk beni içimin derinliklerinden çekip çıkarabilir miyim? Bir yer lazım bu operasyon için. Onun için kurdum mağara fantezisini. İçimde mağaralar besliyorum. medeniyetin beni bulamayacağı, kimsenin beni göremeyeceği bir sadakat kayası altı. İçinde ulu bir çınar gibi ayağa kalkabileceğim bir yer ama. Kremlerin, yüzlerce vitamin kutusunun, mezoterapi ve lenf drenaj odalarının gaz gibi uçuşup gökyüzünde kaybolduğu, dayaktan morarmış kadın yüzlerinin, hançer bakışlı mültecilerin resimlerinin uçurtmanın kuyruğuna takılıp gözden uzaklaştığı bir yer. Bir kere yaşamı sorgulamaya başlamışsanız bu nerede durur bilinmez. Benim elimi bırakan, yerden koparan bir şeyin ayırdındaydım. Bir çınara tutunmam bu yüzden. Gözlerini kapatıp ellerini yana açıp Allah'ın yüceliğini hissetmeye çalışan, onu bu şehrin kötürümleştirici parlaklığından kurtarması, soluklanacak bir ara yer bahşetmesi için deli gibi yakaran bir çınar ağacı. Bakın bu sabah ne oldu? İşlerimi yoluna koymak için gün doğmadan kalktım. Irak'ta koca bir mahallenin ölümden dönmesine sebep olan bir Kızıl Haç görevlisinden söz etmek istiyordum sabahki insaniyet toplantısında. Kadıncağızın adını tıklayınca karşıma Pompei diye bir dosya çıktı. Görevli konuyla ilgili bir toplantıya mı katılmış İtalya'da nedirse. Gözlerimi alamadım taşlaşmış şehirden. Bir solukta okudum yazılanları. Kendimi tutamayıp sesli sesli defalarca bak sen diyerek. Sonra haliyle işime baktım. İnternetten bir şeye göz atmak isterken ne acayipler gelip bulur bizi. P harfiyle başlayan bir isim başka bir dosyanın içinde alakasız bir şekilde geçiyor diye olanlara bak. Sabah sabah bir yandan da yeni aldığım eski bir albümü dinliyordum. Neymiş bakalım? Bu arada o da aradan çıksın diye. Bu saatte yakışır mı? Okuduğum yazılara gider mi John Coltrane? Yakıştı. Ses öyle detaylara indi, sabaha öyle bir yayıldı ki Pompei'nin taşlarını bir burgu gibi delip uçlarını kaldırdı. Herkes uyurken kısık sesle bilgisayar ekranını, sehpanın üzerindeki dergileri, kapaktaki kızın delici bakışlarını sarmaladı. Saksafonun sesi merhem gibi. Her şeyi üst üste yapıyorum artık. Hiçbir şeyin ruhuna inecek zamanım yok. Tabakalar halinde üst üste yığıyorum hayatı. Misal, bir yandan akşamın yemeğini ocağa koyuyorum, patlıcanları balta gibi iri doğrayarak. Hiç mi hiç keyfine varamadan bir sebzeye dokunmanın, sebzelerle tahıllarla bir ünsiyet kurmanın. Öte yandan içimden birilerine cevap yetiştiriyorum internet yoluyla. Aslında tek istediğim tıpkı ulu bir çınar ağacı gibi kollarımı iki yana. Hemen geçtim Pompei, belleğe attım. Sonra bir bakmak lazım. Bir iki dakika ayırırım günün birinde. Her şey için bir iki dakika. Coltrane etkisini kaybetti. Dosyanın kapanmasıyla beraber ses de kapandı, soldu gitti. Bir dahaki Pompei'yi de açarım. Yakıştılar doğrusu. Gün doğumunun anlam ve önemine uygun olarak doğu enstrümanlarının kullanıldığı bir performans dinlemek en iyisi, daha şifalı. Bu dua saatinde ayakta olan herkesi selamlayan bir ezgi olmalı. Sağaltıcı bir tını kuşatmalı evin içini. Tez canlıyım ya, bu şehir bir yerde vaktinde olmanız için vaktinden çok önce orada olmanızı zorunlu kılar ya, toplantıya yarım saat kala çoktan İstiklal Caddesi'ndeydim. Bir megavizyon dükkanına doğru sürüklendim. Neden bir kitapçıya dalmadım, vitrinlerin büyüsüne kapılıp gitmedim? Hiç değilse sabah kahvesi için bir kafeye oturup etrafı izlemedim de müzik pazarı. Biri beni yönlendiriyor. Mistik yanım bunu böyle söyledi. Hiçbir standta meyletmeden yürüdüm ve şehir belgesellerinin bulunduğu rafın önüne gelince durdurdu beni bir güç. New York, Tokyo, Kahire, Sydney ve ötekilerin her birinden beşer onar var. En önde duran ve güncel seriden kopuk, raftan düşmüş bir belgesel, Pompei. Neşeli şehirlerin arasında, taştan bir trajedi. Önüme düşürüldüğü kesin değil mi artık? Bir süre kıpırdamadan kapağa baktım. Karınca duası misali karmaşık yazıları net bir şekilde okuyabiliyordum. Bir zamanlar çok zengin ve mutlu insanların yaşadığı bir şehirde yanardağın patlamasıyla taşlaşmış şehir. Hemen parasını ödeyip çantamı attım. Vakti saati gelir bir gün. Kim bilir belki de evdeki okunamayan kitaplar, çalınamayan müzik aletleri, hiç sırası gelmemiş CD'ler çöplüğüne katılır. Maymun iştahlılıkla eve doldurulmuş ilkel egzersiz aletleri, sarımsak ezme, elma soyma aparatları, domates ve yumurta dilimleme makineleri kategorisinden. Yine de bu garip karşılaşmalar etkiledi beni. Taş şehir bir oyuk edindi zihnimin bir köşesinde. Caddede akan insan seli donup kalsa ayakta. Zihnim herkesi bir hal üzerine sabitlemeye başladı. Engellenemez bir işleyiş. Çantamda unutuluşa terk edilen şey beni terk etmeyecekti anlaşılan. Toplantı çabuk bitti. Herkesin işi gücü var ve toplantılardan bir görev almadan çıkmak büyük başarı sayılır bu karmaşık hayatımızda. Önümüze gelen acılarla örülmüş karmaşık dosyalarla ilgilenmeyi gelecek buluşmayı erteleyerek dağılıverdik. Hemen koşturup işime daldım. Herkese bir mavi boncuk, yeni ürünler. Şık kadınlar, emekli büyükelçiler, erken davranıp genç yaşta kapımızı çalan gencecik genel müdürler. Çok eğlenceliydi onlara hiç anlamadıkları binbir kelimeyle hayaller satmak. Akşam tam paydos saatine yakın çantamdan iş yerinin ödenmiş faturalarını çıkarıp dosyasına koymak isterken takıldı elime yine o şey. Evde bilgisayarın başına ahaliden biri oturup diğeri kalktığından bürodan ayrılmadan çabucak göz atmak istedim şu bizim Pompei'yi. Seyrederken bir yandan da işlerimi toparlayabilirim. Tek bir işe doyasıya odaklanabildiğim günler çok geride kaldı dedim ya. Aynı anda üç iş görmek yaşamımın bir parçası. Çamaşır katlarken haber izlemek de bu esnada telefonda hiç aramadığımdan yakınan akrabaların, arkadaşların gönlünü almak. Olay acayip. Banyo yaparken, rüşvet verirken, bir takı için adamın tekine yaltaklanırken sıcak lavlarla sabitlenmek. Film yine yarım kaldı tabii. Herkes gitmiş de pek bir insansız kalmışım gibi hüzünlenmeye vakit kalmadan taşın altından çıkıp bir kez daha dünyaya sızmaya kalkışan neşeli çift çıka gelmişti. Öykünün başında anlattığım insanlar. Anemon çiçeğini soruyorlar. Salyangozdan bir haber bekleniyor. Hayata tutunmak her neyse o şey taşların arasından gürüldeyerek akıp geliyor. Bunu görmezden gelemem. İşimi ciddiye almak zorundayım. Bütün pırıltılarıyla üzerimize ışığını düşüren yaşamın bizi bekleyen nihai gerçekliğe kurban edilmesine seyirci kalamam. Çekilip gittiklerinde kafamda bir karıncalanmayla ayağa kalktım. Arabamın anahtarı masanın üzerinden uçmuş gitmiş. Çekmecelere, çantama, standların önüne defalarca baktıktan sonra bürodaki insan trafiğinin yoğun olduğu bir zamanda birinin anahtarı cebine atıverdiğine hükmettim sonunda. İnsanlarla göz teması kuracağım, onları etkileyip kabuklarını kırmaya ikna edeceğim derken masanın üzerini kollamayı ihmal ettim doğal olarak. Kim olabilir? Anahtarı nöbet gelmiş gibi giderek artan bir çılgınlık haliyle aynı yerlere tekrar tekrar bakarak aradıktan sonra umudu kestim. Arabanın yanına geldiğimde henüz yerindeydi. Büronun sırasındaki ayakkabı mağazasının sahibi ricam üzerine inanılmaz bir çabuklukla arabanın kapısını açtı. Araba hırsızlarından öğrenmiş olmalı. Çünkü bu bizim cadde için vakayı adiyeden bir şey. Herkesin gözü önünde olur böyle şeyler. Müdahale edilmez kolayına ama bir yandan da yan gözle iş öğrenilir demek. Bu durumda karanlık bir kuytuda yardım çağırmak için arabadan uzaklaşmamı bekleyen, arabayı kolayca alıp gidecek olan biri varken ve şu an belki de alayvari bir yüzde benim şaşkınlığımı, öfkemi, çaresizliğimi gözlüyorken biricik mülkümü bırakıp gitmem söz konusu olamazdı. Yandaki internet kafenin çırağını öteki caddeden bir oto anahtarcısı bulup getirmesi için yolladığımızda saat 9'u bulmuştu. İnternet kafenin sahibiyle bu kadarcık bir hukukumuz olsun artık. Her zaman gençlerle dolup taşan bir mekan. Siyasi ve toplumsal birçok görüşümüz birbirine benzemese de müessese sahibiyle çok iyi komşuluk yapabildiğimizi söylemeliyim. Bu çok sesli şehir, herkesle paylaşacak bir şey bulmamızı zorunlu kılar doğası gereği. Arabanın şoför mahalline oturdum ve beklemeye başladım. Çırak bir anahtarcıyla çıka gelene kadar hiçbir yere kımıldayamam. Ben uzaklaştığım anda arabaya binip kontağı çevirecek ve gaza bastığı gibi ortalıktan kaybolacak biri var. Evet, hissettim bunu çünkü. Bu arabaya kavuşmak için döktüğüm diller, katlandığım insanlar, başka bir şey yapmak isteyip de yapamadığım günler, aylar, haftalar. Hayatımı yatırdığım bir şeyi bekliyordum sonuçta. Aracım sigortalı gerçi ama yine de işlemler haftalar sürecek. Arabanın piyasa değerinin üçte ikisini bile zor ödeyecekler. Yeni bir araba almak için harcanacak zamanda cabası. Her şeyden önemlisi böyle bir şey yaşamış olmak şehri benim için daha da tekinsiz kılacak. Arkamda, sağımda, solumda hep bir ürperti olacak. Aldatılmanın, böyle aptal yerine konulmuş olmanın ezikliği beni hep takip edecek. Birçok insana potansiyel hırsız gözüyle bakacağımdan şehrin diken üstünde duran atmosferini de kirletirim. Yapışkan, sisli bir hava yayarım. Bu bir gün bu caddede iyilik salgını olacağına inanan herkesi yenik düşürür. Arabayı beklemek toplumsal bir sorumluluğa dönüşmüştü neredeyse. İçimde her olaydan kendi payıma üstün sorumluluk duygusu çıkarmak isteyen bir işleyiş vardı son yıllarda. Kırışıkları açılmayan her kadın için acı çekmek ve serbest radikallerinden kurtulamayan her erkek için kendimi suçlamak. Bu şehrin dipleri öyle olumlu belalara bulanmış ki sürekli suçluluk duygusu yaratıyor. Düğmeye basıp kendimi kilitledim. Komikti bu. Çünkü anahtar kimdeyse geldiğinde kolayca açabilir. Bu önlem yine de hırsız dışındaki öteki mütecavizler için işe yarayabilirdi. Çünkü geçerken vazife şuuruyla illaki eğilip içeri bakan, karanlık bir arabanın içindeki kadının medeni halini, yaşını ve yüzündeki ifadeyi anlamlandırmaya, sonra bu tetkikten bir iş çıkarmaya çalışan caddenin erkek tayfesi hırsızımdan daha az tehlikeli değildi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 235.